Ayrım 43. Otel Arthur Haley, sayfa 400. İkinci bölüm. 4 numaralı asansör yine gösteriye başlamıştı. Gündüz asansörcüsü Cy Levin 4 numaradan ve oyunlarından iyice yaka silikmeye başlamıştı. 4 numara gösterilerine bir hafta ya da daha önce başlamıştı, gitgide de kötüleşiyordu. Pazar akşamı asansör hem iç hem de dış kapıları iyice kapalı olduğu halde çalışmakta diretmişti. Arıza anlarında işçilerden biri Cy'a, pazartesi akşamı genel müdür yardımcısı Mr. McDermott asansördeyken de aynı şeyin meydana geldiğini söylemişti. Sonra çarşamba günü yine bir arıza olmuş, 4 numara saatlerce çalışmamıştı. Mühendislik bölümü kavrama ayarında bir aksaklık olduğunu söylemişti. Levin bunun ne olduğunu bilmiyordu ama çalışmaları ertesi gün yine bozulmasını önleyememiş, 4 numara 3 ayrı sefer 15. kattan inmemekte direnmişti adeta. Şimdi de 4 numara her katta sarsılarak duruyor, sonra yine hareket ediyordu. Arızanın ne olduğunu bulmak Cy Levis'in görevi değildi, üstelik ilgilenmiyordu da. Oysa baş mühendis Doc Vickery'nin pek çok yere asansörlerin tekrar tekrar onarıldığını, bunların yerlerinden sökülüp yerlerine yenilerinin takılması için 100 bin dolar gerekli olduğunu homurdandığını duymuştu. Kim bu kadar para istemez ve bundan hoşlanmazdı ki? Hiç kuşkusuz böyle bir para eline geçse Cy Levin sevinirdi. Her yıl at yarışı biletlerini almak için zar zor para biriktirebiliyordu. Oysa epey de para kazanmıştı. Ama St. Gregory'nin kendisi gibi bir kıdemli işçisini düşünmesi, hesaplarını ona göre yapması gerekiyordu. Ertesi gün diğer asansörlerden birine naklini isteyecekti. Neden olmasın? Otelde 27 yıl süreyle çalışmıştı. Çevrede kendini bir şey sanan aptallar doğmadan önce bu asansörleri idare ederdi. Artık 4 numara ve aksilikleriyle başka biri uğraşsındı. Saat sabah 10'dan biraz önceydi ve otel dolmaya başlamıştı bile. Cy Levin giriş salonundan çoğunun adları yakalarında yazılı olan kongre üyelerinden bir grubu alarak değişik katlarda dura dura 15. kata kadar çıktı. İnerken asansör 9. kata kadar yükünü iyice almıştı. Giriş salonuna gidene kadar zamanını düşünmekle geçirdi. Bu son çıkış ve inişte asansördeki sarsıntıların durmuş olduğunu gördü. Neyse bozukluk kendi kendine düzeldi herhalde diye düşündü. Oysa hayatı boyunca bundan yanlış bir şey düşünmemişti. Cy Levin'in çok yükseklerinde otel damına tüneyen kuş yuvası gibi bir asansör kontrol odası bulunuyordu. Orada 4 numaralı asansörün mekanik yüreğinde ufak bir röle hayatının sonuna gelmişti. Bundan ne kimse kuşkulanmış ne de öğrenmişti şimdiye kadar. İş eninde sonunda çivi büyüklüğünde bir itici rota dayanıyordu. İtici çubuk minyatür bir piston başına vidalanmıştı. Bunun da görevi üçlü bir elektrik devresi şalterini harekete getirmekti. Birinci düğme asansörün frenini işletiyordu. İkincisi bir motora elektrik gücü veriyor, üçüncüsü bir jeneratörü denetliyordu. Üçü birden işlediği zaman kontrollere cevap veren asansör aşağı ve yukarı gider gelirdi. Sadece iki düğme çalışır da çalışmayan asansör motorunu kontrol eden düğme olursa kabin aşağı düşüverirdi. Böyle bir durumu sadece bir tek şey yaratabilirdi. İtme çubuğu ve pistonun arasının açılması. Birkaç haftadır itme çubuğu havada çalışıyordu. Piston başı öyle ufak hareketler yapıyordu ki bu hareketlerin 100 tanesi saç kalınlığında bir yola eşitti ancak. Piston başı dönmüş, yavaşça ve amansızca itme çubuğu lifinden ayrılmıştı. Bunun sonucu aranıp da bulunmayan bir şey olmuştu. İtici çubukla pistonun arası açılmış, motorun düğmesi de belirli belirsiz işler olmuştu. Dananın kuyruğunun kopması gibi pistonun biraz daha fazla dönmesi motor düğmesinin hiç işlememesine yol açacaktı. Bu arıza Cy Levin ve diğerlerinin de fark ettikleri gibi 4 numaranın düzensiz işlemesi yüzünden olmuştu. Bir bakım grubu bozukluğun nerede olduğunu bulmaya çalışmış ama başaramamıştı. Aslında onları suçlamak da yersiz olurdu. Tek bir asansöre 60'tan fazla röle konuyordu. Koca otelde de 20 asansör vardı. Bu arada kimse asansör kabinindeki iki emniyet aracının yarı yarıya bozuk olduğunu fark etmemişti. Cuma sabahı 4 numaralı asansör bir anlamda gerçekten pamuk ipliğine bağlı olarak işliyordu. 3. Bölüm. Montreal'den Mr. Dempster sabah 10.30'da otele geldi. Adamın gelişinden haberdar edilen Peter McDermott onu resmen karşılamak üzere giriş salonuna indi. Sabah bu saate kadar ne Warren Trent ne de Albert Wells alt katlara inmişlerdi. Hele Albert Wells'ten ses bile çıkmamıştı. Albert Wells'in mali temsilcisi canlı ve hareketli insanı etkileyici bir adamdı. Daha çok büyük bir banka şubesi müdürü izlenimi uyandırıyordu insana. Peter'ın olayların soluk kesen bir hızla geliştiği şeklindeki yorumuna Mr. Wells çokluk insanların üstünde böyle etki yapar diye cevap vermişti. Bir kobi yeni konuğu 11. kattaki dairesine çıkardı. 20 dakika sonra Mr. Dempster Peter'ın bürosunda yeniden boy gösterdi. Mr. Wells'a görüşmüş, bu arada da Mr. Trent'e telefon etmişti. Geçici olarak 11.30 diye kararlaştırılan toplantı saati böylece kesinleşmişti. Bu arada Mr. Dempster'ın görüşmek istediği birkaç kişi vardı. Bunlardan biri de baş veznedardı. Mr. Trent de ona otelin yönetim bölümünü kullanabileceğini söylemişti. Mr. Dempster kendisine verilen yetkilerden faydalanmaya alışkın bir adam etkisi yapıyordu. Peter onu Warren Trent'in bürosuna götürerek Christine'i tanıttı. Peter ve Christine sabah ikinci kere karşılaşıyorlardı. Otele gelir gelmez Peter genç kızı arayıp bulmuştu ama yönetim bölümünde çevrelerinde bir sürü insan olduğu için sadece ellerini birbirine değdirmekle yetinmişlerdi. Ama bu çalınmış saniyenin bile ikisi için heyecan verici bir yanı vardı. Birbirlerini ta içten duyuyorlardı. Geldiğinden beri Montreal'de ilk kez gülümsedi. ''Ha evet, Miss Francis sizsiniz demek. Mr. Wells sizden bahsediyordu. Hem de çok sıcak bir ifadeyle.'' Genç kız ''Mr. Wells harika bir adam, daha önce de böyle düşünüyordum.'' derken sustu. ''Evet, dün gece olan bir şeyden hem şaşırdım hem de rahatsız oldum.'' Mr. Dempster cebinden kalın çerçeveli gözlükler çıkararak camlarını sildi, sonra da gözüne taktı. ''Lokanta hesabını söylemek istiyorsanız Miss Francis, huzursuzlaşmanız çok gereksiz. Mr. Wells bana bunu anlattı, ben de onun sözlerini size iletiyorum. Bunun hayatı boyunca kendisine yapılan en tatlı ve en iyi hareket olduğunu söyledi. Ne olup bittiğini biliyordu tabii, hemen hemen hiçbir şeyi kaçırmaz.'' Kristin evet dedi, bunu ben de anlamaya başlıyorum. Dış kapıya vuruldu, sonra da açılarak muhasebe müdürü Sam Yakubiec içeri girdi. İçeridekileri görünce geri dönmeye kalktı. Özür dilerim ama Peter ardından seslendi. Yakubiec kulağıma bir söylenti çalınmıştı da doğru olup olmadığını öğrenmeye geldim dedi. Otelde bu söylenti orman yangını gibi hızla gelişti. Sözde o yaşlı bey, Mr. Wells... Peter bu söylenti değil dedi, bir gerçek. Sonra da muhasebe müdürünü Mr. Dempster'a tanıttı. Yakubiec eliyle başına vuruyordu. Ulu tanrım, ona kredi açarken bir de kontrol ettim. Çekinden kuşkulandım. Üstelik bir de Montreal'e telefon ettim. Telefon ettiğinizi bana söylediler. İkinci kez Mr. Dempster gülümsedi. Bankada bu epeyce şaka konusu oldu. Ama Mr. Wells hakkında bir şey açıklanmaması için kulakları büküldüğünden hiçbir şey söyleyemezler. İşlerin böyle olmasından hoşlanıyor Mr. Wells. Yakubiec inler gibi bir ses çıkardı. Montreal'de ona teminat verdi. Sanıyorum Mr. Wells'ı kredi açarken onun hakkında soruşturma yapmasaydınız, şimdi daha çok üzülmeniz gerekecekti. Bunu yaptığınız için size saygı duydu. Garip kağıtların üstüne çek yazarak insanları şaşırtmak gibi bir huyu vardır. Çeklerin hepsi sağlamdır tabii. Sanıyorum şimdiye kadar Mr. Wells'ın Kuzey Amerika'nın en zengin adamlarından biri olduğunu öğrenmişsinizdir. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez haldeki Yakubiye sadece başını sallayabildi. Mr. Dempster, patronum hakkında bazı şeyler açıklarsam sizin için de işler çok kolay olur diyerek saatine baktı. Mr. Dumayer ve bankacılar neredeyse gelirler, gene de biraz vaktimiz var sanıyorum. Ama Royal Edwards'ın girmesiyle sözleri kesildi. Baş mezdarın elleri kolları kağıtlarla doluydu. Bir elinde de patlayacak kadar şişkin bir evrak çantası vardı. Yeni bir tanıştırma töreni daha yapıldı. El sıkışırlarken Mr. Dempster baş mezdara az sonra kısa bir konuşma yapacağız. Sizin de 11:30'daki toplantımıza katılmanızı isterim. Ha, Miss Francis, siz de görüşmeye katılacaksınız. Mr. Trent böyle istedi. Mr. Wells'in de çok sevineceğinden eminim. Peter McDermott ilk kez olayların merkezinden uzaklaştırılmışçasına garip bir duyguya kapıldı. Mr. Wells'la ilgili bir takım şeyler anlatacaktım da. Dempster böyle diyerek gözlüklerini çıkardı, camlarını hohladı, sonra silerek gene gözüne taktı. Mr. West büyük servetine rağmen zevklerinde basit bir insan olarak kalmıştı. Bunun cimrilikle ilgisi yok. Tersine çok eli açıktır doğrusu. Sadece kendisi için elbiselerin, yolculuğun, hatta kaldığı yerin bile en basitini ye tutar. Peter, kaldığı yer dediniz de aklıma geldi dedi. Mr. Wells'i bir daireye yerleştirmeyi düşünüyordum. Bugün öğleden sonra Mr. Curtis O'Keefe en iyi dairelerimizden birini boşaltıyor da.
Yapmasanız daha iyi edersiniz derim. Bana öyle geliyor ki Mr. Wells şimdiki odasını seviyor. Ama daha önceki odasından hiç memnun kalmadığından da kuşkum yok doğrusu.
Peter Albert Wells'in pazartesi gecesi 1410'a geçirilmeden önce o daracık odada kaldığına değinirince şöyle bir ürperdi. Mr. Dempster devam ediyordu. Başkalarının ve örneğin benim bir dairede kalmamıza hiç karşı çıkmaz ama böyle şeyleri kendisi için gerekli görmez o kadar. Bunları anlatmakla sizi sıkıyor muyum? Bir ağızdan sıkılmadıklarını söylediler. Royal Edwards'ın bu işler hoşuna gitmiş gibiydi. Grimm kardeşlerin masallarına benziyor dedi. Belki ama sakın Mr. Wells'in bir peri masalı içinde yaşadığını da sanmayın. Ben ne kadar masal dünyasında yaşarsam o da o kadar yaşar işte. Peter McDermott, diğerleri fark etti mi bilmem ama bu nazik şehirli konuşmasının altında çelik gibi bir sertlik yatıyor diye düşündü. Mr. Dempster devam etti. Mr. Wells'i uzun yıllardan beri tanırım. Bu süre içinde de hem insanlara hem de iş hayatına ait içgüdülerine saygı duydum. Yaratılışında öyle bir zevk ve kavrama yeteneği var ki bu Harvard Üniversitesi'nin Yüksek Ticaret Fakültesi'nde öğretilmez. Harvard Üniversitesi Yüksek Ticaret Fakültesi'ni bitirmiş olan Royal Edwards kıpkırmızı kesildi. Peter bu sözlerin rastgele mi söylendiğini yoksa Albert Wells'in temsilcisinin otelin yüksek memurları hakkında kısa bir soruşturma mı yaptığını düşündü. Böyle yapması da büyük bir ihtimaldi. Kuşkusuz Peter McDermott'un da siciline bakmış ve Waldorf'tan kovulduğunu, otelcilik şirketlerinin kara listelerine hemen geçtiğini de görmüştü. Peter acaba beni iç görüşmelerinin açıkça dışında bırakmalarının nedeni bu mu diye düşündü. Royal Edward sanıyorum burada epey değişiklik yapılmasını bekleyeceğiz dedi.
Ben de öyle sanıyorum.
Mr. Dempster gene gözlüklerini parlattı. Bunun zor durumlarda yaptığı, bir huy haline getirdiği bir hareket olduğu anlaşılıyordu. Yapılacak ilk değişiklik benim şirket genel müdürü olmam. Mr. Wells'ın birçok şirketlerinde bu görevi yaparım zaten. Kendisi hiçbir zaman görev almak istemez.
Kristin, demek sizinle sık sık karşılaşacağız dedi.
Pek az Miss Francis, ben bir addan başka bir şey olmayacağım. Tüm yetki genel müdür yardımcısının olacak. Bu hem Mr. Wells'ın hem de benim siyasetimizdir.
Peter öyle demek diye düşündü. Tahmin ettiği gibi işler kendiliğinden çözülüyordu.
Albert Wells otelin yönetimiyle yakından ilgilenmeyecekti. Böylece onu tanımakla kimsenin eline bir şey geçmezdi. Küçük adam iki kere yönetimden el çekmişti ve Peter'ın geleceği genel müdür yardımcısının elleri arasındaydı. Bunun da kim olduğu belli değildi henüz. Peter adamın tanıdığı biri olup olmadığını düşündü. Tanıdığı biri ise işler daha değişik olabilirdi.
Şu ana kadar olayları, hatta gerekirse otelden çıkarılmayı bile olduğu gibi kabul etmeyi kafasına koymuştu. Ama şimdi St. Gregory'de kalmayı çok istediğini anlıyordu. Bunun nedenlerinden biri hiç kuşkusuz Christine'di. Diğeri de St. Gregory'nin yeni bir yönetimde ve bağımsız olarak işe devam etmesinin büyük heyecan vaat etmesiydi. Peter, Mr. Dempster dedi. Sır değilse şu genel müdür yardımcısının kim olduğunu öğrenebilir miyiz? Montreal'den gelen adam şaşırmış göründü. Peter'a garip garip baktıktan sonra yüzü aydınlandı.
Özür dilerim ama dedi, bildiğinizi sanıyordum. Genel müdür yardımcısı sizsiniz.
Dördüncü bölüm. Bütün gece süresince müşteriler derin bir uykudayken Booker T. Graham geçmek bilmeyen saatler boyunca çöp yakma makinesinin alevleri karşısında tek başına çalıştı. Bu olağanüstü bir durum değildi. Booker T. Graham çok yalnız bir adamdı. Gündüzleri ve geceleri birbirinin kopyasıydı. Ama bunun böyle olması onu hiçbir zaman rahatsız etmemişti. Sonra istekleri de basitti. Yemeği, kaldığı yeri ve hatta bir parça insanlık gururu vardı. Ama bu gururu içgüdüsünden gelme bir şeydi ve açıklayabileceği gibi değildi. Bu gecenin olağanüstü yanı işindeki yavaşlıktı. İşini bitirip eve gitmeden önce çokluk Booker T. bir gün önce toplanan çöpleri ortadan kaldırır, bulduğu şeyleri bir yana toplar, kendisine bir saat kadar dinlenme süresi ayırarak çöp yakma makinesini söndürmeden önce sakin sakin oturup elle sardığı sigarasını içerdi. Ama bu sabah süresi dolduğu halde işi bitmemişti işte. Otelden çıkması gereken saatte 12 kadar ağız ağıza çöp tenekesi hala ayrılmamış ve boşaltılmamış halde bir yanda duruyordu. Bunun sebebi de Booker T.'nin Mr. McDermott'un istediği kağıdı aramasıydı. Çok dikkatli ve özenle çalışmıştı. Yavaş yavaş iş görmüş ama şimdiye kadar da kağıdı bulamamıştı işte. Booker T. içeri girip kendisine çok yabancı gelen, çevreye bakarak bütün odayı dolduran pis koku yüzünden burnunu kırıştıran gece müdürüne de üzüntüyle bunu söylemişti. Gece müdürü hemen ve elinden geldiği kadar çabuk oradan çıkıp gitmişti. Ama bodruma inmesi ve bu mesajı getirmesi Mr. McDermott için kaybolan kağıdın hala önemli olduğunu gösteriyordu. Üzülse de üzülmese de Booker T.'nin işi bırakıp eve gitme zamanı gelmişti. Otel fazla mesai ödemek istemiyordu. Hem sonra Booker T. yönetim işleriyle değil, sadece çöplerle ilgilenmesi gerekliydi. Onu bu görevi yapsın diye tutmuşlardı nasılsa. Sabah geri kalan çöpler elden geçirilirse birinin çöp yapma makinesini birkaç saat daha fazla işletmek üzere çöplerin yakmaya gönderileceğini biliyordu. Buna yetişemeyen Booker T. gece geç saatte otele dönünce geri kalan çöplerle karşılaşacaktı. Adamın canını sıkan birinci ihtimal gerçekleşirse kağıdın bulunması ihtimali yok olacaktı. Ama çöpleri bırakır da gece geri dönüp bakarsa bu kez bulunan kağıt belki çok geç kalacak ve iş görmeyecekti. Hem sonra Booker T. bu işi herkesten çok Mr. McDermott için yapmak istiyordu. Kendisini zorladıklarında nedeni ne diye sormazdı hiç. Ne konuşmasında ne de düşüncelerinde açık bir adam değildi. Ama nasılsa genç müdür yardımcısı çevrede dolanırken Booker T. kendisinin her zamankinden daha fazla insan olduğunu hissediyordu. Aramaya devam etme kararı verdi. Karışıklık çıkmasını önlemek için de çöp yakma makinesinin başından ayrıldı, saate giderek durdurdu, sonra da işinin başına döndü. Birinin kendisini görmesi uzak ihtimaldi. Çöp yakma odası pek kimsenin görmeye geleceği bir yer değildi doğrusu. 3,5 saat daha çalıştı. Yavaş yavaş ve dikkatle, üstelik aradığının kendisine haber verilmeden önce yakılmış olabileceğini bile bile, hatta çöplerin arasında olamayacağı ihtimalini de hesaba katarak çalışıyordu. Öğleye doğru bütün çöp tenekeleri temizlenmiş, sadece bir tanesi kalmıştı. Çöp tenekesini boşaltır boşaltmaz aradığını gördü. Sandviç kağıtlarına benzeyen yağlı kağıttan yapılma bir top duruyordu tenekenin dibinde. Kağıt topunu açınca Mr. McDermott'un bıraktığının eşi buruşuk bir kağıtla karşılaştı. Emin olmak için ikisini aydınlıkta karşılaştırdı. Hiç kuşku yoktu.
Bulduğu kağıt yer yer yağ lekeli ve ıslaktı. Bir yerde mürekkep birbirine girmişti. Ama bu çok az bir yerdeydi, gerisi açık seçik okunuyordu. Booker T yağlı ve kirli ceketini giydi. Geri kalan çöpleri yakmayı beklemeden otelin üst katına doğru yollandı. 43. ayrımın sonu. Sayfa 408.